ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün mabetlerden konuşacağız. Bizim için camilerden konuşacağız. Ama bizim coğrafyamıza baktığımızda aslında hemen her dinin mabediyle bir şekilde temasımız var.
Evet, bizim yaşadığımız coğrafya, o Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar bilhassa Müslümanlarla gayrimüslimlerin beraber yaşadığı yerler, aynı mahallelerde, aynı köylerde az olmakla beraber beraber yaşadıkları bir yer. Onun için Osmanlı şehri ve Osmanlı kasabası, hatta Osmanlı köyünde bir cami, yanında bir kilise, hem de Hristiyanların çeşitli mezhepleri olduğu için Müslümanların bir tane camisi var ama Hristiyanların çeşitli mezheplerin ayrı kiliseleri vardır. Yani bir Ermeni'nin kilisesi başkadır, Rum kilisesi başkadır. Onun için çok sayıda gayrimüslim mabedini görmek mümkündür. Yahudilerin yaşadığı az sayıda şehirde Yahudi mabetlerine bunu eklerseniz bu mabet renkliliğini görmek mümkün. Ama tabii şehirleri kuranların ekseri şehirleri kuranlar Türklerdir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar şehircilik tarihinde en mümtaz yeri olan topluluktur Türkler. Yani
ama herkes böyle bilinmiyor aslında.
Herkes göçebe.
Değil mi?
Evet. Göçebe Türkler de var ama göçebe Almanlar da vardı eskiden. Yani göçebe Ruslar da var, göçebe Araplar da var, göçebe Kürtler de var, göçebe Farslar. Yani her milletin göçebesi var. Çünkü hayvan besleyen insan hayvanını yaylaması lazım. Onun bir yere yerleşmesi zaten makul değil. Bir kere ama Türklerin tamamı göçebe değil. Orta Asya'da kurdukları şehirler var. Bizzat Türkler tarafından kurulmuş şehirler var. Mesela Bosna Sarayı, Mostar, yani Boşnakların yaşadığı şehirler bile Türkler tarafından kurulmuştur. Ve bu şehirler Avrupa'ya da numune teşkil etmiştir. Çünkü Türkler Avrupa, Balkanlar'da şehir kurduğu zaman Avrupa'da çok az şehir vardı. Avrupa halkının çoğu köylerde yaşardı. Katedral merkezleri, yani dini merkezlerde bir şehir teşekkül etmişti. İşte Köln gibi Almanya'da, Frankfurt gibi, Paris gibi, Orléans gibi şehirler, Lyon gibi şehirler teşekkül etmişti. Şimdi Türk şehri dediğimiz zaman, burada şehri daha önce de söylemiştik, kasabayı da kastediyoruz. Yani bizim şehir dediğimiz yer, bugün bizim şehir dediğimiz büyük şehirler dahil olduğu gibi, mesela İzmir şehir olduğu gibi Menemen de bir şehirdir. Kasabası da şehirdir. Köy bundan başkadır. Köyde çünkü devletin memuru yoktur. Köyde çarşı yoktur. Onun için köy farklıdır. Köy daha çok ziraat, hayvancılık esaslı yaşayan insanların yaşadığı yerlerdir. Geçinen insanların yaşadığı yerlerdir. Şehirler farklıdır. Bir şehir kurulduğu zaman diyeceksiniz ki Avrupa'da da öyle ama Türkler de illa öyle. Şehrin merkezini meydan değil, mabet teşkil ediyor. Şehir mabedin etrafına kuruluyor. Mabedin önünde bir meydan teşekkür ediyor çeşmesiyle.
Neden böyle olduğunu da söyleyelim. Çünkü biz bir mabetle günde 5 defa temas halindeyiz.
Evet, zaten onu söyleyeceğim. Yani Müslümanın mabetle alakası istediği zaman değildir. Bir Müslüman erkeğin günde 5 kere namazını camide kılması icap eder. Bu farz değildir. Yani kılmazsa günaha girmez ama Müslümanlığın şiarı budur. Ve haftada bir kere bütün erkeklerin cuma namazını toplanıp mabette kılmaları farzdır. Bu değişmez farz ve bayram namazları keza. Öyle olunca cami şehrin merkezinde ve Müslüman cemiyetin kalbinde olan bir yerdir. Cami sadece ibadet edilen bir yer değildir. Yani Müslüman kültürü için söylüyorum. Burada ibadet edilir, doğru. Esas maksadı ibadet etmektir, yani namaz kılmak. Burada aynı zamanda insanlara bir şeyler öğretilir. Yani Kur'an-ı Kerim öğretilir. Kur'an-ı Kerim'in manası öğretilir. Hadis-i şerifler öğretilir. İnsanlara lazım olan ilmihal bilgileri öğretilir. Hazreti Peygamber'in hayatı öğretilir. Bu sistemli derslerdir. Bir de sistemli olmayan dersler var. Cami cemaatinde her çeşit insan vardır. Yani Müslüman mabedinin en mühim hususiyeti o. Zengin, fakir. Yüksek rütbeli, düşük rütbeli. Hepsi bir aradadır. Rütbe farkı yoktur. Aynı safta namaza dururlar.
İbadet yaparken.
Evet, ibadet yaparken. Notre Dame Kilisesi'ne gitmiştim ben. Çok küçüktüm o zaman. Notre Dame Kilisesi'nde halk tabakalarının oturdukları ve dua ettikleri yerler birbirinden farklı. Yani mesela en basit halkta hiçbir şey yok. Onun biraz daha dizlerini koydukları yerde minder var. Biraz daha üst tabakadaysa kollarını koydukları yerde kadifeler var. Yani orada bile bir statü var.
Evet.
Yani herkes gidip istediği yere oturamıyor. Müslüman mabedin hususiyeti bu. Şimdi burada her çeşit insan var. Bu kendini yetiştirmiş, cemiyette temayüz etmiş insanlar diğerlerine örnek oluyor. Dolayısıyla camiye giden insanlar çeşitli rol modelleri görüyorlar. onlardan davranış kalıpları öğreniyorlar. İcabında onlarla ahbap olup sohbet edip, çünkü cami insanların kalbini yumuşadığı bir yerdir. Herkes eşit diyoruz ya. Onlardan bir şey öğreniyorlar ve dolayısıyla halk kültürünün yayıldığı bir yer oluyor cami. Yani sadece hocaların ders verdiği bir yer değil. Aynı zamanda cemaatin birbirine bir şey öğrettiği yer oluyor ve en mühimi de cami bir sosyalleşme vasıtasıdır. İnsanlar orada birbirlerini görüyorlar, tanışıyorlar, ahbaplık kuruyorlar, hısımlık kuruyorlar, ticaret yapıyorlar ve en mühimi insanın ahbaba, dosta ihtiyacı vardır. Yani burada birbirlerinin halini öğreniyorlar. Evet. Sıkıntısı olan, sıkıntısı olana yardım ediyor. Filanca birkaç gündür camiye gelmiyor. Ne oldu acaba deyip, hastaysa ziyaretine yani gidiyorlar. Ölüsü varsa ölüsünü kaldırıyorlar. Yani cami devamlı insanın cemiyetin gündeminde olduğu bir yerdir.
Bir de cami eski mimari içinde belki de o bulunan yerdeki en görkemli, evet, en büyük, en fazla insanın bir arada olabileceği yer. Hiçbir eve, bahçeye bu kadar insanı sığdıramazsınız.
Evet, camilerin böyle bir hususiyeti var. Türkler yaşadıkları evlerin basit, ucuz ama rahat, konforlu ve sıhhi olmasına emniyet vermişler. Yani Türklerin oturdukları evler çok ihtişamlı değildir. İhtişamlı ev geleneği bize daha çok sonradan intikal etmiştir. Ama onun en güzelini Türkler yapmışlar. Türk evi diye biliyorsunuz bir örnek, numune var. Ama bak, kalıcı eserler, ki bunun başında mabetler geliyor, orada böyle davranmamışlar. Onun asırlara meydan okumasını istemişler. En kaliteli mimari, en kaliteli malzemeden, hiçbir masraftan kaçınmayarak en zarif, en estetik ve en kullanışlı şekilde yapmışlar.
Bir köyde bile böyle.
Evet, bir köyde bile böyle. Efendim biz burada namaz kılacağız, bize bir dört duvar olsun yeter dememişler. Bunu siz bugün mübalağalı bulabilirsiniz ama cami sadece iş görsün diye yapılan bir yerdir. Eski Türk'ün zihninde hiçbir zaman ya iş görsün yeter yoktur. Hep bir estetik arar. Okuduğu kitapta, giydiği elbisede, dokuduğu kumaşta, yaptığı işte mutlaka bir estetik arar. Bu işte Osmanlı zevki diyoruz buna. Zevki Selim eskilerin tabiriyle bunu arıyor. Yaptığı mabet bile, köyde bile. Ben şimdi Anadolu'da gezerken bazı malumatlarla hareket ediyorum. Diyorlar ki şurada bir cami var şu köyde. Gidiyorum, küçücük bir köylü yani. Muhtemelen şu anda fakir, belki eskiden değildi. Çok güzel bir camisi var. Ama şey değil, köye büyük gelen bir cami değil.
Ya, zaten onu yapmamışlar. Köye, evet, büyük gelen.
Köye uygun. Köye uygun ama çok güzel.
İncecik işlemeleri.
O tavan işleri, ahşap boyamaları, pencerelerin zarafeti, minber, mihrap. Yani bir köy ölçeğinde fevkalade estetik, fevkalade güzel camiler var. Hiç ummadığınız yerlerde.
Bu da bir sektör mesela. Şimdi bir iş yapmaya çalışsanız bir usta bulamıyorsunuz. Ama o zaman sadece camilere çalışan
ustalar var. Bunların ekserisi de, bu cami ustalarının ekserisi de Hülya Hanım Ermeni ustalarıdır. Çünkü Ermeniler biliyorsunuz bina inşaatta ustadırlar öteden beri. Ve Türklerde de biliyorsunuz işin paranın dini olmaz. Bir işi kim iyi yapıyorsa ona yaptırırlar. Ve bunlar da madem bu işin ustası, bakıyorsunuz pek çok camide, Anadolu'da köy camisine gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz oradaki yaşlılarla. Burayı işte Ermeni ustalar yaptı diyorsunuz, bakıyorsunuz. Ermeni usta dediğiniz zaten Osmanlı Türk kültürünü en iyi bilenlerden.
Yani ama hiç size, kimse de dememiş, evet, ki sen Ermenisin, cami yapma, ya da onun da arkadaşı dememiş ki sen Ermenisin.
Niye cami yapma dememiş, evet dememiş. İşte bu da Osmanlı kültürünün ne kadar demokrat ve toleranslı olduğunu
aslında
gösteriyor.
Aslında zannedildiği gibi bir ayrım da olmadığını gösteriyor. Evet, aynen öyle. Hayat içinde. Öyle olsa hizmet alamıyorsunuz ki kimse.
Yani bir insan en çok görmediğinden korkar. Mesela aslandan en çok kim korkar? Hiç aslan görmemiş. Aslan gören o kadar korkmaz. Şimdi farklı kültürlerden, yani öteki dediğiniz insanlarla siz pazarda, en azından çarşıda, pazarda, tarlada, şurada, burada karşılaştığınız zaman onun da sizin gibi bir insan olduğunu, onun da sizin gibi duyguları olduğunu görüyorsunuz. Ve o sizin için korkutucu bir insan olmuyor, ürkütücü bir insan olmuyor. Evet, onun kültürü farklı. Leküm dinüküm veliye din, bizim mukaddes kitabımızda bir prensip var. Senin dinin sana, benim dinim bana. Bunun dışında birbirini boğaza demiyor.
Bir de herkes kendi emeğinin karşılığını alacak. Biz Müslüman olmanın karşılığını göreceğiz. Evet. O göremeyecek. En fazla üzülebiliriz.
Evet, üzülebiliriz. Evet, doğru. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu camiler bu şehirlerin ve köylerin karakteristiği olmuş. Şimdi hangi şehir, hangi kasaba, hangi köy dediğiniz zaman akla hemen oranın mabedi geliyor. Ve bu mabet yalnızca namaz kılınan bir yer değil. Bu da enteresan. Mabedin yanında mutlaka bir ilkokul var. Sibyan Mektebi var. Çünkü o zaman herkes çocuğunu ilkokula gönderirdi. Çünkü ilkokul, Sibyan Mektebi insanlara hayatta lazım olacak bilgiyi öğretir. Ve bana sorarsanız herkes bu kültürü almalı. Bunun dışındaki çok lüzumlu değil. Ancak o lazım olan kişiler okumalı. Böyle ve kaliteli olmalı. Yani ortaokulunuz, liseniz kaliteli olmalı. Herkesi ilkokul okumalı, ortaokul, lise okumamalı. Okuması gerekenler okumalı ama çok iyi olmalı onlar. Hı-hı. Yani hakikaten mektep olmalı. Eskiden olduğu gibi, Osmanlılarda olduğu gibi. Sibyan Mektebi var. İkincisi, tabii bu büyük şehirler veya büyük kasabalar için şifahane var. Yani bir sağlık
aslında
ocağı var.
Aslında şimdi bir ibadethane hangi bölümlerden oluşur konuşuyoruz.
Evet, külliye deniyor zaten bunların hepsine. Şifahane var. Orada hastalara bakılıyor. Büyüklüğüne göre hastane ebadında olan var. Sağlık ocağı ebadında olan var ama o zaman bir sağlık hizmeti veriyor. İmaret var. Fakirlere yemek veriliyor. Devamlı yemek pişiyor. Günde iki öğün fakirlere ve caminin personeline ve medresesine. Bazı camilerin medresesi var. Sibyan Mektebi'nden ayrı bir de medresesi var. Yani bugünkü ortaokul, lise, üniversite diyebilirsiniz. Burada kalan talebeler bursludur. Orada yer içer yatarlar ve burs alırlar. Bunlara yemek veriliyor. Ayrıca mahallenin fakirlerine yemek veriliyor. İmaret deniyor buna. Ayrıca bazı cami komplekslerinde, külliyelerinde tabhane var. Tabhaneyi çok kişi bilmiyor. Tabhane tıbbın en mühim unsurlarındandır. Hastalıktan iyileşen kimsenin tekrar sağlıklı bir adam olmasına kadar geçen devre, yani nekahat devrini geçirmesi için işte aveti yenilen, güçlü yemekler yedirilen, belli egzersizler yapılan ama daha çok istirahat edilen bir devredir o tabhane. Onun, o da yapılmış, vakıflarda o da var. Tabhane denilen yer odur. O Darüşşifa'dan ayrılıyor, oraya gidiyor. Orada tedavisi bitmiş. Ama hayata girecek durumda değil.
Ama ev ya da evinde bakacak insanı yok ya da kendine bakacak durumda değil.
Olsa da ne kadar olabilir bir insan evinde? Yok. Ne kadar bakılabilir hastaya yani malumunuz? Bu var. Şimdi bir ve hamam var. Yani bu hamam fakirlere ücretsiz, zenginlere parayla faaliyet veren ve Türk temizliğinin, nezahetinin en mühim timsallerinden birisi olan her yerde hemen hemen. Her kasabada bir hamam var. Şu da var tabii, eskiden evlerde dört başı mamur hamam yoktu. Olması da mümkün değildi. Çünkü evlerde hamam rutubet demektir. Nasıl helalar dışarıdaysa hamamlar da öyle. Ama evlerde tabii insanlar gusül abdesti alacak imkanları var. Ama haftada bir mahalle hamamına giderlerdi. Bütün bunlar caminin kompleksini meydana getirir. Ve biz bir Türk şehri dediğimiz zaman ortasında şehrin ebadına göre, büyüklüğüne göre bir cami görüyoruz. Şimdiki mescitlerle, camilerle karşılaştırdığımız zaman ortaya bu mimari ile alakalı bir fark çıkıyor. Bir kere Osmanlılar şehre göre mabet yapmışlar. Yani büyük şehre büyük mabet yapmışlar. Eğer camiyi yaptıran kişi hanedandansa, padişah ve ailesindense birden fazla minare kondurmuş. Değilse tek minare kondurmuş. Kasabalarda daha küçük ölçekli, köylerde köye uygun. Şimdi bakıyorsunuz küçük bir köyde veya bir mahallede, ki fakir bir köy, fakir bir mahallede dört minareli, kocaman kubbeli bir cami. Şimdi bu cami bir kere tam bir zübbelik eseridir. Çünkü bir kere etrafına uymamaktadır. Yani etrafında tek katlı evler, bahçeli evler veya ortada lendha gibi bir bina. İkincisi fonksiyonel değildir. Bir köye veya bir gecekondu mahallesine bu kadar masraflı cami yapılamaz. Bu kadar büyük cami yapmak yerine daha çok cami yapmalıdır. Yani mabedi olmayan köylere, mahallelere de oraya uygun cami yapmalıdır. Ve daha trajikomik bir şey söyleyeyim. Bu mabetler yapıldıktan sonra bakamıyorlar. Isıtamıyorlar. İmam odasında namaz kılıyorlar.
Aslında büyük bir bina var ama yazlık ve kışlık olarak
ayrılıyor.
Evet,
öyle maalesef. Bu sefer ne oluyor? Yani bu gösteriş oluyor. Halbuki camiler gösteriş için yapılmaz. Camiler takva ve ihlas üzerine kuruldu Kur'an-ı Kerim'in emriyle. Nitekim gösteriş için yapılan bir cami, ki buna Kur'an-ı Kerim'de mescid-i dırar, zarar veren mescidlerini Peygamberimiz yıktırmıştır.
Peki mesela birisinin ismiyle cami yaptırmak?
Şimdi o da ayrı bir mesele. Bir kere camiler, bu da çok bilinmeyen bir şey. Osmanlılardan, Selçuklulardan ve eski Müslümanlardan ve Türklerden bahsediyorum. Vakıftır. Yani devlet cami yaptırmaz. Vakıf, şahıslar yaptırırlar. Bu padişah da olabilir. Saraç Mehmet Efendi de olabilir. Hüseyin Bey'in zevcesi Şehrin Hasna Hanım da olabilir. Yani bu kadınların yaptırdığı çok sayıda cami vardır. Şahıs yaptırdığı bu vakıf oluyor. Bunun şartları var. Bu şartlara göre hareket eder. Adam cami yaptırmakla da iş bitmez. İşte dükkandı, tarlaydı, evde ona vakfeder. O dükkanın, evin kirası. Bu caminin tenvirat, eski tabirle aydınlatma. Teshinat, eski tabirle ısıtma. Tanzifat, eski tabirle temizleme. Tamirat, eski bir şey de kullanılıyor. Buna ve hademe-i hayratın, imam, müezzin, kayyım varsa bunların ve işte varsa doktor, Sibyan Mektebi hocası, evet, müderris, hamamcı, bunların maaşlarına gider. Şimdi bir kere zaten tamamen günümüzdeki mabet tarzıyla bu farklı. Devlet hiçbir zaman eskiden mabet yapmazdı. Şu anda da yaptırmıyor. Şu anda da şahıslar mabet yaptırıyor. Ya bir şahıs yaptırıp ismini veriyor veya şahıslar toplanıp bir dernek kurup cami yaptırıyor. Adına da böyle okkalı bir isim veriyor. Hazreti Hamza Cami, bakıyoruz küçük bir cami. Şimdi eskiden camilere isim verilmezdi. Yaptıran da ismini vermezdi.
Nasıl
halk veriyor
vardı?
İsmi. Hmm. Bir cami yaptırıyor. Kullananlar. Evet, mesela Fatih Camii'ne ismi veren halk. Fatih Camii diye. Yaptıran Sultan Fatih çünkü. Sultanahmet'e ismini veren bazı camilere mesela Yeylekli Camii, işte Tahta Minareli Camii fiziki hususiyetlerinden dolayı isim verilmiş. Halk veriyor bu ismi. Resmi bir ismi yok. Vakıf onun vakfiyesinde ismi şöyle geçer.
Ebu'l-Fethi kitabesi evet, mi? Evet.
Ebu'l-Fethi Muhammed Han Vakfı'dır diyor. Caminin ismi bu. Ama camiye bir tabela asılmıyor. Ebu'l-Fethi Fatih Sultan Muhammed Han Camii diye bir tabela asılmıyor. Cami yapılıyor. Ha, bunu adet olarak da görebilirsiniz. Bir tevazu eseri olarak da görebilirsiniz. Peki şimdi isimlerini veriyorlar. Mahsurlu mu? Yani bana sorsanız verme ismini. Hmm. Ama şöyle bir faydası oluyor. Ya bak işte İsmail Bey ile Hüsniye Hanım cami yaptırmışlar. Ben de yaptırayım.
Hmm, teşvik.
Teşvik oluyor. Hmm. Çünkü bizim dinimizde nafile ibadetler saklanır. Yani sadaka verdiğiniz zaman saklayacaksınız. Nafile ibadetinizi söylemeyeceksiniz kimselere. Ama farz olan ibadetler, beş vakit namaz saklanmaz. Oruç saklanmaz. Zekat saklanmaz. Çünkü farz herkesin zaten farzı. Ve insanlara da hatırlatma olur. Tabii yanlış anlaşılmasın. Övünmek için zekatımı veriyorum. Bugün o değil tabii ki. Burada kastedilen. Yani bunda sakınmaya gerek yok. Böyle bir faydası belki var. Şimdi camilerin mimarisi bir kere bile farklı. Bir kere cami düz ayak olmalıdır. Şimdi bütün yapılan camiler 10-15 merdivenle çıkılıyor. Peki camiye gelen insanlar kim? Ekserisi yaşlılar. Yaşlılar merdiven çıkamazlar. Altı çay ocağı, bilmem dükkan. Tamam yani ona da ihtiyaç var ama ya onu yerin altına yapın. Yani camiler dur, bizim mahallede bir Hacı Ömer Efendi vardı. Cami cemaatinden dedi ki yavrum dedi al, insanın evi de Allah'ın evi de düz ayak olmalı dedi. Yaşlıydı çünkü bastonluydu.
Ama şimdi düşünüyorum hakikaten öyle camiler var ki hakikaten dükkanlar daha iyi gelir getirsin diye... Onlar insanların ulaşabileceği gibi yapılmış ama öbür taraftan camiye evet. ulaşmak için ya bir yokuş çıkmanız
maalesef.
Ya ciddi ciddi 3-5 basamak
tamam.
da değil.
Tamam, topografya bazen mesela Sokullu Mehmet Paşa Camii İstanbul'da öyledir. Yani o kadar eğimli bir yere yapılmıştır ki ama bir alttan müstendi girişi var. Mecbursunuz merdivene. Ama topografik ihtiyaç olmayan dümdüz bir yerde 20-30 tane dik merdiven koymanın bu bir kere hem masraflı hem zahmetli inmek çıkmak falan bu mesela bir kere zaten eskiye uymuyor. Biraz evvel anlattığım gibi çok basit mahallelere, köylere büyük camiler yapmak. Bir de caminin mimarisi meselesi var. Yani caminin mimarisi neye göre olmalı? İsterseniz onu
kısa bir aradan sonra konuşalım. Çünkü Türk camilerinin ya da işte İslam coğrafyasını düşündüğümüzde gittiğiniz her yerin farklı bir cami stili var. Acaba bunların hangisi doğru ya da bunda bir doğru var mı? Bir caminin mimari olarak mutlaka sahip olması gereken özellikleri var mı? Konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir cami deyince biz dışarıdan baktığımızda bizim camilerimizde bir kere hep şöyle bir şey istiyoruz. Her yerden bakılınca görünsün. Etraftaki en yüksek bina o olsun. Bu Osmanlı'dan da gelen bir gelenek. Selçuklu da buna riayet etmiş. Belki tabii o camiden daha yüksek bina yapmak da çok kolay değil. Şimdi artık teknolojinin de gelişmesiyle bir bunu soracağım size. Yani camiler artık neredeyse görünmez oldu. Mimari olarak baktığımızda Osmanlı camileri, Türk camilerinin bazı özellikleri var.
Evet.
Minaresinden kubbesine kadar. Bir onları konuşalım. Evet. Bir de genel anlamda İslam coğrafyasında cami nasıl inşa edilir onu soralım.
Şimdi evet, caminin her yerden görülmesi icap eder. Minare ilk zamanlar olmamakla beraber sonradan güzel görülmüş ve hem camiyi sembolize ediyor, hem ezan oraya çıkıp okunuyor. Ezanın yükseğe çıkıp okunması lazımdı. Şimdi minareler malumunuz birer hoparlör direğine dönüşmüştür. Sünnete göre ezan zaten okunmuyor. Kimse çıkmıyor. Yapılıyor 4-5 minare hoparlörler. Biraz da para kazanmak için baz şeyleri konuyor. Çirkin birer kuleye benzemiş şimdiki minareler. Ama o zarif minareler düşünün. yani şairlere
daha fonksiyonel.
Evet evet, şairlere ilham veren bir şeydir. Göklere evet. uzanan şehadet parmağı denilen minareler şimdi hoparlör dileğine dönüşmüş ama Ramazan'da ve kandillerde ışıklandırılarak ve mahiyeyle bir fonksiyon. Yani bir de o fonksiyonu var. Şimdi Türkler daha önce de anlatmıştık, medeniyette etrafındakilerden müteessir olmuşlar ve kendi medeniyetlerini meydana getirmişler. Bu mimaride de böyle. Mimarinin kurucusu Perslerdir, İranlılardır. Bütün herkes dünya onlardan öğrendi mimariyi. Yunanlılar da, Romalılar da. Müslüman Araplar da onlardan öğrendi. Türkler de Araplardan öğrendi ama kendi mimarileriyle. Arap mimarisi ve çevrelerindeki mimariyi bir araya getirdiler. Eklektik bir Türk mimarisi meydana geldi. Bugün baktığımız bir Selçuklu Osmanlı Camii bir Arap mimarisi değildir. Bir Pers mimarisi değildir. Selçuklu Osmanlı mimarisidir. Farklı yerlere göre farklı özellikleri vardır. Bir de Türklerin şöyle bir hususiyeti var. Her yerin mimari geleneklerine saygı göstermişler. Mesela Mısır Osmanlı'nın elindeyken Mısır'a Anadolu tipi cami yapmamış. Mısır tipi cami yapmış. Kuzey Afrika'ya Kuzey Afrika tipi
ama
yapmış.
Ama burada zaten amaç oradaki halka hizmet evet. etmekse evet. onun beğeneceği bir şey
yapmak lazım. Bir tane
lazım.
Numunelik. O da son zamanlarda mesela Mısır'da Mehmet Ali Camii gibi, Halep'te Bayrampaşa Camii, Osmanlı camilerine benzeyen var ama onun dışında hepsi bu iyi bir şeydir. Yani oranın mimari geleneğini kullanmak ve birbirine etkileşimi hasıl etmek. Bir kere böyle bir sistemi var. Şimdi adam köye, mahalleye kocaman bir cami yapıyor ve bundan övünüyor. Halbuki cami övünmek için değil, ibadet içindir. Siz hiç diyorum Osmanlı, biz bir Osmanlı cami yapmak istedik. Siz diyorum hiç Osmanlı mahallelerini gezdiniz mi? Fatih'te, Cerrahpaşa'da, Osmanlı Üsküdar'da. Osmanlı mahallelerindeki camiler böyle değil. Çatılı ama mahalleye fevkalade uyumlu. Büyük, zarif, ihtişamlı ama aynı zamanda mütevazi yerler. Böyle bir cami yapın. Bu da Osmanlı camiidir. Tabii şimdi cami...
Büyük bir kubbe düşünüyoruz Osmanlı
İlle kubbe.
Camii.
Halbuki kubbe yok. Büyük camilerde var. Selahattin camilerinde var. Bazı mahallelerde Piyale Paşa gibi, Kasımpaşa gibi İstanbul'da bir paşalar yüksek kubbeli yapmış ama orayı iskanı açmak için yapılmış o. Yani büyük bir mahalle olmuş neticede orası. Şimdi binalar şimdi büyüdü. 20-30 katlı binalar. Camiler artık bunlardan daha yüksek olamaz maalesef. Yani zaten şartlar camileri büyük olmaktan çıkarttı. Anadolu yakasında
bir
çok güzel bir cami yapıldı. Osmanlı Camii stili. Yanında siteler var. Siteler iki misli caminin. Cami onların yanında minyatür gibi kalmış. Yani bir çocuk şeysi gibi kalmış. Oyuncağı gibi kalmış. O zaman bunu da buna entegre etmek lazım. Bu modern mimariden geçmiyor. Modern mimariye karşı değilim. Ben sevmem ama neticede modern mimaride kendine göre bir konsepti var. Mesela bazı gençlerin kıyafetleri var. Ben öldürseler giymem ama bakıyorum şık giyinmiş. Yani
kendi ölçüsüne.
O konsepte göre şık giyinmiş. Şimdi bu modern mimaride bazen öyle cami şeyleri var ki uzay üstüne benziyor. Ama din bir gelenektir. Asırların getirdiği bir gelenek var. Avrupalılarda da bu var. Siz bu geleneği elinizin tersiyle itemezsiniz. Tamamen yok sayamazsınız. Ben böyle yaptım diyemezsiniz. Ömründe camiye gitmemiş kişiler cami tasarlıyor, cami yapıyor. Yazın sıcaktan duramıyorsunuz, kışın soğuktan duramıyorsunuz. Halbuki hiçbir Osmanlı Selçuklu Camii'nde yazın yanmazsınız, kışın üşümezsiniz, donmazsınız. Böyle yani soba yanmadığı halde, bir şey yanmadığı halde. Şimdi bunu niye beceremiyorlar bu kadar? Çünkü düz mantıkla bakıyorlar. Yani basit mimari prensiplerle
onlar
bakıyorlar.
Onlar şekil olarak bakıyorlar.
Evet.
Halbuki
evet.
sonra onun kullanılacağını, fonksiyonel olacağını düşünüyorlar.
Düşünemiyorlar. Yani illa bir kubbe yapıp bir mihrap minberle iş bitmiyor. Yani modern mimariye bazen göz ısırıyor. Çünkü yuvarlak yok. Biliyorsun camilerde yuvarlak çoktur. Yuvarlak insanın gözünü yormaz. Eski harfler de yuvarlak olduğu için eskiden bu kadar gözlük takan insan yoktu derdi babaannem. Şimdi yani yuvarlağı dört köşelen daha büyük büyük iri şeylerle değiştirip de bu sanattır dediğiniz zaman o biraz gözü tırmalıyor. Ve bunun çok sayıda olması. Hele hele bazı camilerin artık modern mimarinin ya bu da tamam kendi tarzında güzel tasarlamış diyemeyeceğiniz kadar kötü, çirkin.
Bazı yani, minareler hani
depo gibi.
Geçerken...
Bir arkadaş Fransa'dan bir Müslüman arkadaşım geldi. İsmini vermeyeceğim bir caminin önünden geçen. Burası pagoda mı dedi. Yani Budist mabedi mi dedi. O kadar çirkin ki. Yani camiye benzemiyor yani. Bu kadar da mübalağanın lazım. Haydarpaşa Camii'ne bir de minarelerde problem var. Minarenin şerefesi kubbenin alemiyle aynı hizada olur. Bütün şey budur sistem. Haydarpaşa Camii'nin minaresi üç misli. Caminin üç misli. O kadar çirkin ki anlatamam size. Şimdi ben bunu o zaman yazdım. Ya bizim sözlerimiz tesiri olmaz ama muhtemelen oldu ki minareleri indirdiler normale. Şimdi Haydarpaşa Camii ki çok güzel yeniden yapıldı o eski usulde ama çok güzel bir cami değil ama en azından minareler
Düzgün.
Siz,
orantılı.
Yani tamam, yani bu kadar da milletin gözüne sokar gibi minare yapmayın. Yani lütfen bir estetik olsun. Osmanlılar bunu yakalamışlar. O basit ustalar, bırakın Mimar Sinan gibi yüksek bir adamı, basit ustalar gibi bu estetiği yakalamışlar. Camilere girdiğiniz zaman gözünüzü hiçbir şeye tırmalamıyor. Biliyorsunuz fil ayakları vardır kubbeli camilerde. Ne kadar çirkin bir şey. Camilere giriyorsa size çirkin gelmiyor. O kadar usta bir şekilde yerleştirilmiş ki o fil ayakları.
Kamufle etmişler.
Enteresan bir şey bu. Bu bir usta çırak münasebeti. Onun için modern mimariye itirazımız yok. Sevmem ama itirazımız yok. Fakat mabetlerde bilhassa.
Bir de bir fonksiyonellik önemli. Biz camiyi uzaktan seyretmek için değil.
Evet.
İçine girip ibadet etmek için yapıyoruz ya da yaptırıyoruz. Dolayısıyla buna da mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Peki bu camilerle ilgili şunu sormak istiyorum. Yeni nesil camiler mi demek lazım bunlara? Bilmiyorum.
Evet maalesef.
Ne demek
zamane,
lazım?
Zamane camileri, yeni nesil camiler. Evet.
Şimdi bunu çizen birisi var.
Evet.
Hülya çizdi diyelim. Ama Ekrem de onaylayacak.
Evet.
Yani çizenden, onaylayandan, yapandan, parasını verenden bir sürü insandan geçiyor. Hiç kimseye mi takılmıyor bunlar?
Takılmıyor ve insanların derdi değil. Hülya Hanım, biliyorsunuz Türkiye'de dere yataklarına evler yapılmıştır. Pek çok şehirde. Dere yatağına ev yapmak değil, dere yatağın kenarına bile ev yapılmaz. Taşar çünkü. Bu evler su bastı biliyorsunuz defalarca. Büyük sel felaketleri oldu. Büyük şehirde. Düşünün 21. asırda sel felaketi oluyor. İnsanlar ölüyor. Bu akıl alacak bir şeydi. Bakın yangın olabilir. Yangında da çok insan ölmemesi lazım. Deprem olabilir. Depremde de çok kişinin ölmemesi lazım. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Sel gelip de insan ölüyorsa bu artık utanılacak bir şey. Peki bunları kim onayladı bu binaları? İnsanlar hadi bilmez. Orayı ben Fatih'im veya cahilinden yapar. Ona camiler de diyor aman cami yapılıyor. Bir de camiye karşı bir antipati vardı bir zamanlar. Aman camiye ne gerek var falan, okul yapılsın. Halbuki her yer okul olur, her yer cami olmaz. Bir de öyle bir şey vardı. Her yerde namaz kılınır, her yerde ders olur. Niye olmasın? Bütün dünya bir mekteptir. İnsan her gittiği yerde bir şey öğrenir.
Yerinde eğitim diye
evet,
bir şey var.
Bir Avrupa'da öyledir. Tarih talebeleri gemiye bindirilir, limanlar gezdirilir. Hiçbir tarih talebesi mektebinde, odada ders görmez. Binaları görür, antik şehirleri gezerler. Siz mektep dediğim ille bina anlıyorsunuz. Öyle değil bu insanların mantığı. Ama cami öyle değil. Sokakta namaz kılamazsın, birinin evinde toplanamazsın. Bir mabet olması lazım. Haftada bir de olsa mabettir. Böyle bir antipati vardı. Cami yaptırma, okul yaptır. Sanki onun alternatifiymiş gibi. Eskiden camiler okuldu.
Tabii, şimdi onu söyleyecektim. Aslında bu fonksiyonlar ayrıldığı için belki biz iki ayrı binadan.
Ama bu taassuptur. Bundan dolayı insanlar aman imzalı yanında yapılsın diyorlar, ciddiye almıyorlar. Ama bu mühimdir yani caminin. Bir de çok zevksiz insanların elinde kalır. Şimdi bir camiye giriyorsunuz, bir Osmanlı camiine giriyorsunuz. Hayran oluyorsunuz. Hat bir kere sergisi. Şimdiki camilere giriyorsunuz. Bilmem ne posteri. Garip garip resimler. Halbuki canlı resmi camiye asılmaz. Adam ondan bile haberdar değil. Harf inkılabına kızarlar. Camiyi Latin harfleriyle doldurmuşlar. Şimdi bu da bir şuursuzluk eseri. Hatlar ortada
ama
yok.
Ama şu anda başka türlü iletişim kuramayız.
Ama başka yere dışarı yapsın mesela. Son cemaat yeri diye bir yer var. Caminin içine asmış.
Ha, içine.
Kocaman yazmış. Telefonunuzu kapatınız. Tabii o da haklı. Camiye giden cemaat de
bilinçli
cemaat kültüründe
biraz,
değil ki.
Evet.
Nereye duracağını bilmiyor. Nasıl? Bir de eskiden imamların, müezzinlerin bir ağırlığı vardı. Şimdi cemaat imamı müezzini takmıyor. Diyanet gönderiyor. Camileri kiliseye benzetiyorsunuz. Sandalyede namaz kılınmaz diyor. Çirkin çirkin plastik sandalyelerle dolu cami. Diyanet bununla alakalı defalarca ikaz etti. İmamlar söylüyor. İnsanlar dinlemiyorlar. İnsanların umurunda değil. İnsanlar çok...
Şöyle. Şimdi ibadet yapmaya gidiyor. Ama işin özüne vakıf değil.
Vakıf değil maalesef.
Mesele o. Yoksa diyor ki işte ben namaz kılmaya geldim ama diyor oturamıyorum yere. Ama sen eğer oturamıyorsan
onda
yere
usulü var,
onun
dinde
bir yöntemi var. İşte onu bilmiyor.
Bilmiyor.
İşin özüne sahip.
Evet, maalesef böyle de bir problem var. Yani sadece bununla alakalı değil, böyle de bir problem var. Şimdi mesela dört halifenin isimleri camilere asılır. Öteden beri ta Basriler'den gelme bir anane. Şimdi hiçbir camide yok. Eski camilerden de kaldırıyorlar Badana bahanesiyle. Yeni camilere koymuyorlar. Tamam, bu bir şart değil ama bu bir gelenek olmuş. İnsanlar girdim Ebu Bekir, Ömer, Osman bizim kahramanlarımız. İslam dininin kahramanları bunlar. İslam dininde resim olmadığına göre onun ismini okuyor insanlar. Onu yüceltiyor, onu örnek alıyor. Bizim yoksa tapınma diye bir şey yok. Efendim ne lüzum varmış bunlara? Olur mu o? Ehl-i Sünnet itikadında olduğunu, sahabeyi sevdiğini gösteren bir sembol. Yok, ben yazıyorum ediyorum, tamam koyalım, Badana'da kaldırılmış falan ama pek çok camide bunu görmüyoruz mesela.
Örnek gösterebileceğiniz camileri konuşalım. Aynı zamanda belki onların mimarlarını da konuşuruz. Geçmişten bugüne coğrafyamızda. Ya şu cami, İstanbul'da olmak zorunda değil.
Bunu hakikaten güzel bir hususi program yapalım. Yani benim o tabii hani diyor ya filancanın en sevdiği on roman. Ve filancanın en sevdiği film La Ateş. Benim de en beğendiğim, çünkü çok camiye gittim ben ve gittiğim yerde mutlaka eski camileri görüyorum. Çünkü babaannem rahmetli öyle derdi. Yavrum eski camilerde ibadet etmeli. Orada çok iyi insanlar gelmiş geçmiş. İyi insanların ayağının bastığı yerden nur göklere ağır derdi, yükselir derdi. Orada ibadet etmek lazım. Hakikaten bir Bursalı camide kıldığınız namazın lezzetini başka bir yerde alamıyorsunuz. Ne olursa olsun. Yapılışında tabii ihlas olduğu gibi. Bir de o cemaatten bunu konuşalım. Fakat böyle bir takım caminin fiziki problemleri. Mesela camilerde adet kırmızı halıdır. Çünkü kırmızı biliyorsunuz dikkat çeker ve insanlar namaz kılarken secde yerine bakarlar. Namaz kılarken secde yerine bakmak esastır. Şimdi camiler mavi, yeşil, gri. Yanlış.
Ama Çinlileri vesaireden bahsetmiyorsunuz. Ama Çinlilerden, siz şeyden hayır, bahsediyorsunuz.
Halılardan bahsediyorum. Halılardan. Neden? İnsanlar oraya bakacaklar. Peki mavi halı olunca ne oluyor? Biliyorsunuz mavi insanı açar. Mekteplerin duvarlarını maviye boyarlar. O zaman secdeye bakmaz. Sağa sola bakar. Hmm. Bu iyi bir şey değil. Yani bundan bile haberde. Osmanlı bunu bile düşünmüş. Yani niçin kırmızı halı?
Bu kitabı bir de şöyle söyleyelim. Bir... olmazsa olmazları
maalesef yok,
var mı?
Maalesef yok. Yani bunu mesela bazı sanat tarihçi, mesela Turgut Cansever derdi ki bu modern mimari insanların tabiata ve varoluş diyor. Yani Allah'a karşı mücadelesinin sembolüdür. Yani siz ne mücadele
karşı
ediyoruz?
Duruşu aslında, öyle karşı mi?
Tabii. Eski camiler daha tabiata elverişli. Bunlar biraz daha teknolojik. Zaten umumi olarak teknoloji zaten biliyorsunuz baş kaldırıdır. Bu şekilde. Mesela Mehmet Şevket Ege rahmeti devamlı bunlardan bahsederdi yazılarında. Ama lokal kalıyordu. Ve böyle şey söylediğin zaman da ya bizim ne derdimiz var, senin ne derdin var deyip züppece bir tavır gibi oluyordu. Halbuki kültürü muhafaza esaslı. Çelik Gülersoy vaktiyle böyle şeylere çok kafa yorardı. Ona da derlerdi. Bu adamın derdi yok. Başka memleket kan ağlıyor. Ama ona
ama
da
onun
derdi...
bıraktığı eserler olmasaydı.
Olmasaydı. Şimdi İstanbul yoktu. Yani. Yani şimdi böyle bir durum var. Onun için imamlara bakıyorsunuz. İmamın cübbesi siyah olmalıdır. Ta Abbasilerden beri böyle. Şimdi imamlara bakıyorsunuz. Doktor önlüğü gibi beyaz bir önlük giymiş. İçindeki elbisesi gözüküyor. Buruş buruş. Bu bir vakardır. Din adamı ne olursa olsun. Bak papaz bile siyah giyiyor. Haham siyah giyiyor. İmamlar da siyah giyerdi.
Peki bütün din adamlarının siyah giymesi...
Umumiyetle siyah giyerler.
Toplum içinde ayrılmak için mi?
Hem öyle hem de vakar, ciddiyet. Hmm. Siyah biliyorsunuz her zaman ağırbaşlı bir renktir. Hatta Harun Reşit İmam Ebu Yusuf'a sormuş başkadıya demiş ki... din adamlarının demiş giymesi gereken renk nedir demiş. Kur'an-ı Kerim'in mürekkebinin rengi demiş. Hmm. Siyah dememiş. Yani Kur'an-ı Kerim siyah mürekkebi. Hmm. O tabii bir sembol. Yani ağırbaşlılık sembolüdür. Hakikaten şimdi Bosna'da veya Orta Doğu'da hala siyah cübbe Osmanlı geleneği devam ediyor. Bakıyorsunuz fiziki düzgün olmayan birisi bile çocuk görünüşlü bir adam bile o siyah cübbenin içinde bir heybeti vakarı var. Maalesef şimdi bizim imamlarda beyaz önlüğü mecbur etti. İmamların suçu değil. Beyaz önlüğü mecbur etti. Başında da naylon sarık. Naylondan. Yani bir daha sarma derdi olmasın diye. Hazır. Naylondan hazır sarık. Yani çok hoş değil bunlar. Yani Osmanlı nezahatinden
şey
aykırı
gibi,
şeyler.
Böyle biraz daha kolaya kaçılmış.
Kolaylık
gibi.
Evet. Yani insanlar bitsin bu işte hani bir an evvel işimize gidelim diye bir şey var.
İşi o değil mi?
İşi o ama işte onlar da bakıyor ki başkalarının böyle bir derdi yok. Kendi de öyle yetişmemiş. Yani din adamlarını öyle yetiştirmiyorlar. Böyle bir problem var. Yani camilere gidiyorsunuz mesela bir hoparlör eziyeti var. Hmm. Şimdi camiye gidiyorsun küçücük bir cami. Hoca hoparlörünü takıyor. Kıble duvarında 5 tane amfi var. Bir gün hocaya dedim ki hocam bu hoparlör uzak büyük camilerde en arkadakilerin duyması için değil mi? Evet dedi. Peki dedim kıble duvarında niye 5 tane amfi var? Kıble en önde duran zaten imamı duyuyor.
Evet.
Bilmem ki dedi.
Oraya koymuşlar.
Düşünün. Ya, niçin yapıldığının şuurunda değiller. Diyanet, cemaat azsa hoparlörü açmayın. Sesini kısın dediği halde bir kişiyle bile namaz kılarken hoparlör takılıyor. Sesi sonuna kadar açılıyor. Camide ibadet etmenin imkanı yok. O ses böyle duvarlara çarpıp kulaklarınızı gidiyor. Semud kavminin azabı böyleydi. Semud kavmi biliyorsunuz taşlara oyulmuş binalarda yaşardı. Salih Aleyhisselam'ı yalanladılar. Büyük bir sayha ses geldi. O taşlara çarpar ki ben şehirlerini gördüm. Hakikaten dedim burada insan böyle imha olur.
Yankılanıyor yani.
Yankılanarak artık bir bitiyor. Sonra öldüler. Bunun gibi bir azap. Halbuki cami huzur içinde ibadet edecek bir yerdir. Namazınızı bitiriyorsun. Namazı bitiriyor. Müezzin alıyor eline mikrofonu. Bağıra bağıra tesbihat yapıyor. O anda içeri gelen namaz kılan adam ya Kur'an-ı Kerim okuyacak adamın mümkün değil.
Konsantre olması.
Ve bizim dinimizde ayet-i kerime vardır. Sesini çok yükseltme. Çok da duyulmayacak gibi azaltma. Böyle bir prensip var. Hazreti Peygamber yüksek sesle okuyana... Sağıra mı hitap ediyorsun? Yani Allah sağır değil. Sahra mı hitap ediyorsun? Normal ol buyurmuş. Böyle bir kaide, dini kaide varken, bu da ayrı bir camilerimizde karşılaştığımız dram. Şimdi Osmanlı camilerine gidiyorsunuz. Kocaman cami. Önde imam namaz kıldırıyor. Ve eskiler dindar insanlar. Sonuna kadar dolmuş ki o camiyi yaptırmış adam. Yani Sultanahmet Camii laf olsun diye yapılmamış. İnsanların içinde namaz kılmış. Arkasına kadar minyatürler de var, dolmuş. Ve karşısında Ayasofya olduğu halde. Arada bir mahalle vardı o zaman. Peki bu imamın sesi nasıl duyulmuş? Akustik diye bir şey var. İmam orada Allahu Ekber dedi mi en arkadaki duyuyor. Ve ne, nasıl bir ses? Ecnebileri hayran bırakmış.
Öyle ezan sesleri ya da müezzinlerin sesleri var sosyal medyada bazen karşıma çıkıyor. Yani hakikaten insanı
hayran oluyor. Bir çan sesine benzemiyor, boru sesine benzemiyor Hülya Hanım. Yani ecnebi seyyah diyor ki, ecnebi seyyahlar diyor ki Müslümanların ezana çağıran seslerini diyor oturup dinliyorduk diyor. Müslüman olacağımızdan korkuyorduk diyor. En son okuduğum şimdi Franz von Werner diyor ki bu diyor ezanın manası ne biliyor musunuz diyor. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Ama hiçbir zaman ezicilik yoktur diyor insanı. Hani bir insanın içine korkutucu yayılır. Değil. Korkutucu değildir diyor.
Değil.
Yani bu Allahu Ekber korkutucu değildir diyor. İnsanı diyor rahatlatır. Samatya'da
gerçekten
bir...
şimdi siz söyleyince insan fark ediyor. Hakikaten ne ezanda ne de Allahu Ekber sesini duyduğunuzda içinize bir korku gelmiyor.
Ürperme gelmiyor, rahatlama geliyor.
Evet.
Herkes rahatlıyor ezan okunduğu zaman. Samatya'da bir kadın müezzinin sesinden şikayet etmiş. Demiş ki eski müezzinimiz iyiydi, yeni müezzinimizden memnun değiliz, bunu değiştirin. Arzu Ali yazan kadına bakıyor, Rum kadın. Tahkik ediyorlar. Eskiden güzel, çirkin sesli bir müezzin varmış. Onu şikayet etmiş mahalleli. Yollamışlar. Yerine yeni bir müezzin gelmiş. Onun da sesi çok güzelmiş. Rum kadın onu şikayet ediyor.
Gitsin.
Niçin?
Bizim
anladım. Çocuk Müslüman olacak diyor.
Korkuyor.
Oturuyor, onu dini hürmetle dinliyor diyor bizim çocuk. Korkuyorum diyor dinini değiştirecek. Onun için bu müezzini istemiyoruz. Eski müezzin gelsin diyor. Bu olmuş bir hadise. Belki uydurma ama...
olma ihtimali olan bir şey.
Evet, eski ezan. Ha diyeceksiniz ki efendim şimdi bu gürültülü yerlerde... nasıl duyulacak ezan sesi? Fakat ezanın okunması esastır, duyulması değil.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi o kadar... tabii hepimiz Müslümanız çok şükür ezan sesine söyleyecek hiçbir şeyimiz yok ama...
burada mesele kadar, ezan sesi değil.
O kadar kulakları yırtarcasına geliyor ki... şikayet ettiğiniz zaman da...
sanki ezana düşman gibi anlaşılıyorsunuz.
Evet, yani yanlış anlaşılmaya çok açık bir durum.
Halbuki ezan sesinin yumuşak olması lazım insanın zevk alması için. Şimdi ben bunu birkaç kişiye söyledim. İnadını açıyoruz dediler. Bizi şikayet ettiler. İnadını açıyoruz sesini.
Ne yani, kazanıyorsun peki?
Ezan sesi seküler kesimle mücadelenin bir vasıtası olmamalı. Hiçbir zaman.
Bir de hani hakikaten acaba... varlığını mı, şeklini mi şikayet ediyorlar?
Yani evet, şeklinden. Ben mesela konuşuyorum. Yok biz ezana şikayetçiyiz. Hatta memnun oluyoruz dediler biz ezan sesinden. Ama hasta olan var.
Bir de çok yakın olan var.
İşinde gücünde olan var. Helada olan var. Bir de apartmanlar, sesler dalgalanıyor. İnanır mısınız? Ezan bitene kadar insanlar, çok kişi dinden çıkıyor. Allah korusun. Yani bizim maksadımız insanların dinden çıkması. Onun için her şey ölçülü, nezih. Yani bu Osmanlı nezahatinde olmalı. Efendim... ezan sesi duyulsun. Tamam, o zaman çok cami yapın. O zaman yapmayın Gecekondu Mahallesi'ni, 4 minareli kocaman cami. Küçük küçük camiler yapın. Çok cami yapın. Çok şükür hepsine imam bulunuyor. Eskisi gibi değil. Cemaat öyle veya böyle camiye bakar Allah'ın izniyle. Yani cami ortada kalmaz. En kötü yerde bile camiye insanlar bakar. Bir köye gittim ben, yaşlı bir kadın camiyi süpürüyor. Dedi yavrum benim param yok, elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben de haftada
Allah
bir cami süpürüyorum dedi.
Allah
kadın geliyor camiye sabahleyin. Sabahleyin cemaat olmaz malumuz öğlene kadar. Camiyi süpürüyor. Kadının yaptığı bu. Bir dul kadın gelip camiyi süpürüyor. Bunu yapar insanlar. Çocuklar yapar. Yalova'da bizim mescitte iki tane genç çocuk var. 13-14 yaşlarında. Camiyi süpürüyorlar. Cami süpürgesi var. Kendi istekleriyle. Haftada bir cami süpürüyorlar. Dedim camileri imar etmek, camileri temizlemek, burada ibadet etmek kadar sevaptır. Ayet-i kerimeyle sabittir.
Tabii orada kaç kişiye hizmet ediyor. Düşünsenize oraya bütün gün namaz kılacak herkese.
Onun için çok cami yapmak esastır. Çok cami yapılır zaten bu kadar bağırtmaya da ihtiyaç kalmaz. Herkes rahatça ibadet...
Şimdi çok duymasak da vakti girdiğinde biz zaten namaz farz olmuyor mu?
Namaz zaten ezandan farz olmuyor. Yani ezanı duymak zaten şart değil. Vakit girdi mi zaten namaz kılınır. Ezan okunmasa da kılınır. Kaldı ki ezan okunmasa bile herkes evinde kapısında, odasının kapısında ezanı okur. Yani o kadar bir mesele değil. Bunu bir şey vesilesi yapmak, insanlarla mücadele vesilesi yapmak bu kadar ulvi bir şeysi. Ve peki bir şey söyleyeceğim Hülya Hanım. Bu kadar bağırdığı halde camilerde kimler var? Hala camilerimiz boş. Bakın dindarların sayısı artıyor. Doğru. Dindar iddialı kişilerin sayısı artıyor. Bakıyorsunuz 5 vakit namazda görmüyorsunuz o insanları. Kılsa bile namaz camiye gitmiyorlar. Camiler yaşlıların mekanı.
Sabah.
Evet.
Birkaç kişi.
Sabah
bir de
zaten.
Galiba yaştan evden çıkma bahanesi.
Tabii. Evet, o da iyi. Sosyalleşme bahanesi. Evet. Yani ona bir şey demiyorum ama yani insanların da gitmesi. Gençler camiye gidiyor, ne oluyor peki? Senin saçın ne? Senin ayağın niye böyle? Niye böyle namaz kılıyorsun?
Bir de o.
Genç bir çocuk camiye gelmiş. Tebrik etmek, takdir etmek dururken. Hemen tenkit, insan tenkitten kaçar haklı bile olsa. Bu insan psikolojisinde var. Bu da mesela ayrı bir problem. Bu da cemaatin problemidir. Yani camilerin fiziki problemleri dışında bir de bizim cemaatimizin problemi var. Evet. Yani kendi çocuğun camiye gelmiyor. Genç bir çocuk camiye gelmiş. Bırak saçı uzun olsun, bırak dövmeli olsun, bırak küpeli olsun. Bunlara karışmamak lazım.
Evet, bir de tabii bununla ilgili meşhur sosyal medyada da çok dolaştı. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Ben kendim bizzat Yahya Efendi'ye ziyarete gittiğimde motosikletli, deri montlu, deri pantolonlu, uzun saçlı, küpeli bir iki genç gelmişti, iki ayrı motosiklet. Yine cemaatten birisi bu saçını kessen daha iyi olmaz mı evladım dedi. O da dedi ki geldiğimiz yer dedi insanın dışına değil içine bakar amca.
Aferin, bravo. Medeni davranmış.
Yani çok çok zaman geçti üstünden. Geldiğimiz yerdekiler dedi insanın dışına değil içine bakar amca.
Evet, insanın dışının da içinde bulunduğu cemiyetin gözünü tırmalamayacak gibi olması lazım. Bu ayrı bir mesele. Ama gençlik ayrı bir şeydir Hülya Hanım. Yani bir arkadaş dedi ki benim oğlum dedi uzun saçlı, söyle de senin sözünü dinler, saçını kesin. Ya dedim takılma bu saça sen. Ben de sevmiyorum uzun saç erkeklerde. Ama bu bir genç. Sonra gençle konuştum, bana dedi ki sırf babamla inatlaşmak için yapıyorum dedi. İçimde dedi fırtınalar kopuyor. Dedim sen gene babanla inatlaşma dedim. Babandır dedim. O dedim bazı şeyi yanlış düşünebilir, babadır. Böyle ortalama bir şey. Yani mesela hanımlar geliyor Hülya Hanım. Fevkalade ultramodern. Çok açık saçık camiye. Çantasından eteğini çıkarıyor. Başörtüsü namaz kılıyor. Tam o yaptığı yanlış olabilir. Ama neticede imanı var, namaz kılıyor. O zaman insanları dediğiniz gibi...
Ya da görevini yerine getiriyor en azından.
Dış görünüşte yargılamamak lazım. Allah affedicidir. Tövbe eder, pişman olur. Etmese bile Allah affeder, bilinmez. Yani iman mühimdir biliyorsunuz. İman varsa insanda o mühimdir. Onun için insanlara işte bu camide çok oluyor. Ben bazen öyle bir genç gördüm mü yüreğim kütüp eyvah diyorum. Şimdi buna birisi bulaşmasa. Biri buna bulaşmasa diyorum ben. Bir an evvel çıksa gitse bu çocuk buradan diyorum. Yani bir yaşlıya rastlamadan gitse diyor. Maalesef bu da bizim bir hatamızdır. İnsanlara karşı muamelelerimizde İslamiyet'in yayılmamasının sebebi budur. İslamiyet eğer böyle davranılmasa çok daha yayılma imkanı bulur.
Bir de çocuklara sevdirme konusu mesela geçmiş dönemlerde işte ya da Osmanlı'da çocuklara camileri sevdirmek için yapılanlar. İşte oranın aynı zamanda bir okul olması. Değil mi? Bir alışkanlık oluşturuyor.
Çocuklar oraya gidiyorlar, oraya bağlanıyor. Orada imam var, imam onu seviyor ama aynı zamanda otoriter. Şimdi bazı imamlar yapıyor bunu. Ben maşallah görüyorum. Gofret dağıtıyor, çocuklara şeker dağıtıyor ama aynı zamanda
onlarla
da okutuyor.
Oyun oynuyor.
Çocuklar onları seviyor. İnsana faydalı olmak istiyorsanız kendinizi sevdireceksiniz. Bunun 2 kere 2 4 gibidir bu. Sizi sevmiyorsa sizden istifade edemez. Öğretmenseniz, anne babaysanız mümkün değil sizi sevecek. Bu çok mühimdir. Onun için siz din tebliğinde de bu çok mühimdir. Sizi dünyada İslamiyet'in yayılması böyle olmuştur. Arnold İntişarı İslam, İslam'ın yayılması tarihinde bunu anlatıyor. Bir dünyadaki bütün Müslümanlar, mesela Endonezya'yı hep Müslümanların güzel ahlakına baktılar. Onları sevdiler, böyle Müslüman oldular.
Zaten örnek olmaktan bahsediyoruz ya hep. Yani keşke camiye gidişimizde, oradaki tavrımızda, işte o yaşta oraya gelen gence örnek olsa, hoşgörüsüyle, sevgisiyle. Seni yarın yine görelim burada dese. Çıkışta beraber bir çorba içelim dese.
Yani ona tecrübelerini anlatsa, kültür aktarımıdır bu. Genç onore olur. Yani ben böyle olduğum halde beni bak onore ediyorlar derler. İnsanlar onore olmaya muhtaçtır. İnsanlara bir selam veriyorsunuz. Adam dünyayı vermiş gibi seviniyor. Çünkü kimse kimseye şimdi Allah'sa selam bile vermiyor.
Yüzüne bakmıyor kimse. Evet. Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki yayınımızda sizin en sevdiğiniz olacağını konuşalım.
İnşallah.
Görüşmek üzere.